Efendim merhabalar, bugün yine sizlerle birlikteyiz podcast'imizde. Ben Emrah Korkunç, yine sizleri bugün aslında gündeme dair ne varsa onları söyleyeceğiz. Ve eğlenceli bir şekilde de bugün podcast'imizi yapmış bulunacağız. Evet, şöyle bir baktığımızda bugün neler oldu? Aslında bugün çok önemli gençler için, yani bizler için çok önemli bir sınav vardı. Onun sonucu açıklandı. Hangi sınav bu? Tabii ki KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı dediğimiz bir sınav vardı bugün. Yani gayet de güzel bir sınavdı. Hani derler iyi bir sınav verdik. Gerçi iyi bir sınav verdik. Zorlu bir sınavdı aslında ve insanlar şimdi bu zorlu sınavın sonucunu aldılar. Tabi her sınavda olduğu gibi biliyorsunuz, hatırlayacaksınız, manzaralarda ne vardı? Geç kalan öğrenciler vardı. Ya inanır mısınız, çok zor bir şey. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz ama o geç kalma duygusu çok berbat bir şey. Yani insan bütün her şeyini yapmış, bütün emeğini vermiş, aylarını vermiş ya kısacası. Ama sen bir bakıyorsun oradayken bu bir anda işte geç kalıyorsun, sınavı 5 dakika uyuyakalıyorsun. O gün çok önemli. Yani o gün gerekirse çok erken yatmanız gereken bir saat 7, 8, 9 gibi ve erkenden de kalkıp hemen sınav yerine gitmeniz gerekiyor. Hatta bir gün öncesinden gidin sınavı görün. Büyük şehirlerde öyle mesela. Ben öyle yapmıştım. Bir gün öncesinde gittim, sınavı gördüm. Sınav alanını gördüm ve KPSS'ye böyle girdim. Söyleyeyim, hani çok şey olmasın. Maltepe'de girdim ben KPSS sınavına. KPSS sınavı diye bir şey diyor KPSS'ye. Ve güzel de bir puan aldım. Bana göre iyi, 64. Evet. Nasıl alıyoruz abi o puanları? İşte çok çalıştık böyle. Ya hiç hayalimdeki gibi değil bu sınavlar. Mesela şey istiyorum, yani sınav bittikten sonra bana da mikrofonu uzatılsın. Emrah Bey buyurun. Nasıl geçti sınavınız? Yani çalışmadık ama aldık puanımızı falan diyesim geliyor mu? Yok öyle bir şey. Genelde hep böyle işte insanlar, iyi çalışanlar 90-98, işte 100, işte 500 alanlar. Çalışmadım hiç ya. Hiç çalışmadım ama aldık bu puanı diyorlar. Hani böyle çok çalışmadım gibi bir cümle kuruyorlar. Ben inanmıyorum olaya. Öküz gibi çalıştıklarından eminim. O anda unutuyorlar onlar. Hani bir şeyi başardıktan sonra hiçbir şey yapmamışsın gibi gelir ya. O başarı bence. O yüzden KPSS'nin hani böyle bir durum var. Ama üzülmeye gerek yok. Her sene yapılıyor. Tabii 2 yılda bir bu alanlar değişiyor. Bir A KPSS, A bir B grubu var. Ama dünyanın sonu değil. Ben bunu bilir bunu söylerim. Yani hani dünyanın sonu değil. Aynı zamanda kendinize bir hayat çizerken illa bu sınavın da sizin hayatınızı belirlemesine gerek yok bence. Yani ben böyle düşünenlerdenim. Tabii ki zorlu bir mücadele mi? Zorlu bir mücadele. Yani elinizden geldiğince çabaladığınız bir sınavın sizin hayatınızı bazen şekillendirebilir. Yani çok güzel yerlere de götürebilir. Yani memur olduktan sonra gençlerin, Türkiye'deki gençlerin en büyük sorunu memur olmak. Ama bu neden biliyor musunuz? Yani özel sektörün zorluluğu, yani insanı zorluk çıkartıyorlar. Özel sektörde suyunu çıkartırlar gibi bir tabir var ya. Öyle gerçekten de. Bunu özel sektör yapmaması lazım. Yani elindeki kalifiye elemanı da memuriyete tabircese kaptırmaması lazım yani. Ya da gençleri bu şeyden memuriyete doğru giden sürece evrilmemesi lazım. Yani bu sürecin öyle olmaması lazım. Bunun devlet ve kamu özel iştirakiyle bunun halledilmesi gerekiyor. Yani kamuda birçok imkan var. Mesela seni eğitimlere gönderiyor, seni kamplara gönderiyor, maaşını iyileştiriyor. Şimdi devlet niye insan alır? Devlet kendi işini yapacak, işin sürecini aksamayacak personelini alır. Bu personel de tabii devletin bir personeli olduğu için artık o işleri aksatmadan yapar. Yani çok da iş yükü yoktur aslında denilen o. Hani iş yükü vardır ama en azından kafa rahat olunca o iş yükü gelmiyormuş gibi oluyor. Ama özel sektörde öyle değil. Yani adam sana bir iş veriyor, o işin üstüne başka bir iş veriyor, o işin üstüne başka bir iş daha veriyor. Yani bir işi birkaç tane işe evriliyor. Haliyle hem maaş tatminsizliği hem bu kadar iş yükü derken adam özel sektörden ya ben şu sınava gireyim de kurtulayım diyor. Bir de hani hep derler 90'lardan önce işte hatta 2000'lere kadar diyeyim ben özel sektör daha albenisi vardı. Yani özel sektörde adam maaşını kazanırdı, çok iyi kazanırdı. Ama şimdi günümüze bakıyoruz, özel sektörün o kadar büyük bir pastaya sahip olması ortadayken aynı zamanda o kadar da kötü bir yönetimi var. Yani çok büyük uluslu şirketlerin ben çok iyiyim gibi demesine bakmayın. İçeride insanların içinde fırtınalar kopuyor. O büyük büyük plazalarda adam büyük büyük plazaya yatırım yapıyor. Ondan sonra kuş kadar maaş veriyor gibi bir duruma düşebiliyor. Şey olarak söylüyorum, özel sektör için. Bu yanlış. Gençleri çok hayal kırıklığına uğratır. Bugün sokak röportajına çıktım. Ya inan yani sokak röportajında insanların söylediği şey şu. Ya kardeşim bu kadar da özel sektörde önemi göremiyorum diyor. Yani açıkçası temel bu. Hani bunun siyasi bir şeyi yok. Bunu söylemek gerekiyor. Böyle bir durum var. KPSS sınavı da memurluk sınavıydı ve bugün aynı şekilde milyonlarca öğrenci girdi. Milyonlarca kişi girdi diyelim. Daha öğrencilikten çıktı artık. Şunu fark ettim ama. Bayanlar yani bayanlar daha fazla sınava odaklı. Yani erkek çok yoktu neredeyse. Yani orana bakarsanız 100, yani 1'e 3 derim. Yani 3'te 1'i kadın. Şey 3'te 1'i erkek, 3'te 2'si kadındı. O sınava girenlerin. Bana göre. İstatistiğe bakmak gerek. Benim gördüğüm Maltepe'de öyleydi. Yani bir okulun kapısında bekledim. Yani 10 kişiden İşte şöyle söyleyeyim, 3 kişiden bir tanesi erkek, 3 taneden 2 tanesi bayandı yani giren. Böyle bir oran oturttum kafamda. Ya güzel bir şey, bayanların katılması güzel bir şey. Yani gerçekten okuma, eğitim belki metropolde, İstanbul'da böyledir. Anadolu'da da muhakkak böyledir ve oran olarak da memuriyet yerleşme oranında erkekten ziyade bayanın fazlalığı da ön planda. Yani yine sınav bu sonuçta. Erkeğin yükü şey olarak daha fazlaydı bundan önce. Çalışırım, ederim. Yani işte yuvaya ben bakarım. Şimdi hayat öyle bir müşterek hale geldi ki erkek çalışan kadın arıyor. Gerçekten söylüyorum. Bak birçok ilişkinin bir sebebi bu. Ya bu kız zaten çalışmayacak. Ben niye evleneyim ki? Mantalitesine gelmiş durumda bak. Özellikle metropollerde böyle. Hala Anadolu'nun yerlerinde bu tür değildir ama hani metropollerde böyle. Nereden bakarsanız bakın sürecin evrilme yönü böyle. Yani bu şekilde gidiyor. Tabii ki zor bir süreç. Zor bir dönem. İnsanlar şunu istiyor daha çok. Hani geçim sıkıntısı yaşamadan hayatımı sürdürebileyim. Ben de bazı şeylerden mahrum kalmayayım. Tabii şimdi bu KPSS'nin yani bu memurluk sınavının ortada olduğu bir gerçek var. İşte bayanlar daha fazla üstüne düşüyor. Böyle bir sınavdan geçiyorsunuz. Bu sizin hayatınızı da etkiliyor bir anlamda. Memur olursanız daha fazla garantiye almış olduğunuzu düşünerek hayata devam ediyorsunuz. Yüz kızartıcı bir suç işlemediğiniz sürece devam ediyorsunuz diye düşünüyorum ben. Bu haliyle gidiyor hayat. Tabi metropollerde hayat da zorlaştığına göre şimdi gençlerin birçoğu Anadolu'ya dönüyor. Böyle bir durum da var. Birçoğu artık Anadolu şehirleri tercih etmeye çalışıyor. Şimdi İstanbul'da memuru tercih etmek de bir şeye eziyet haline gelmeye başladı. Adam diyor ki metropol çünkü ev konut azlığı var bence. Konut kiralar çok yüksek. Yani ben bana göre Anadolu'da da var ama İstanbul'da çok yüksek. Şimdi adam sana bir ev söylüyor. Ya inan yani ahır gibi diyebilirim ya. Resmen insan yaşamak değil yani o şekilde. Yani minimum iyi bir ev dediğiniz şey 1800'den başlıyor bence. Böyle bir durum var. Tabii ki şimdi gençler bu sınava girdi, çıktı. Puanlar açıklandı. Sevinenler var, sevinenler var, üzülenler var. Dediğim gibi üzülmenin 2 sene daha var. Evet, şeylerden bahsedelim yine. Eğitim, öğretimden. Bu, şimdi gençliğin en büyük sorunlarından bir tanesi gelecek kaygısı. Gelecek kaygısını atlatmanın en büyük yolu da geleceğini bir plan dahilinde borçsuz, harçsız atlatabilmek. Yani bu sadece 2002 işte şu ana kadar gelen ya siyasi olarak söylememek lazım. Geçmişten bugüne kadar gelen gençliğin hep bir aklında olan sorunlar. Belki 90'larda daha hissediliyor diyebilirler. Ben çok hatırlamıyorum o zaman nasıl bir iş potansiyeli vardı ama şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Planlama yapılmamasının en büyük nedeni şu. Yani teknolojiye ayak uyduracak mesleklerin ön plana çıkartılmayıp o zamanın meslekleriyle bugüne birçok genç hazırlandırıldı. Yani geçmişte buna önemli bir şey ayrılsaydı gerçekten evet derdik. Şimdi artırılmış gerçeklik okuyorum mesela. Ben görsel iletişim tasarım. Yani geleceğin mesleklerinden bir tanesi. Bu işin prodüksiyon, teknik kısımlarını öğrenmek. Yani belki bunun mühendislik tarafı da var. Öğrenmek. Çok önemli şeyler. Yapay zeka, yazılımsal şeyler çok önemli. Ama işte bazı değişmeyecek meslekler var mesela ne? Doktorluk, hemşirelik, ne bileyim öğretmenlik bunlar hiç yani ölmez. Yani gıda mühendisliği, işte ne bileyim tarım, hayvancılık, ziraat bunları ölmeyecek meslekler. Tekstil mesela. Ama öyle ara meslekler var ki işletme. Yani mesela maliye. Yani evet uzmanlık gerektiren bir alan ama herkesi hücum bir oraya koymanın anlamı yok. Edebiyat. tarih. Yani bunlar gerçekten gelecek kaygısını arttıran meslekler. Tamam, bir insan tarihini bilmeli. Bunun zaten ne? Biz her dersimizi aldık. Lisede tarih aldık, edebiyat aldık. Hep böyle geldik. Bir bilgimiz var. Evet, onu okutacak öğretmenlere de ihtiyaç var ama 3 tane öğretmen alacağın yere 150 tane kişiyi aynı anda sokarsan o yarışa da yarış denmez. Sen 3 kişi oradan alırsın, geri kalan 147 kişiyi çöpe atmış olursun ve onların hayatlarını çöpe atmış olursun. Onlar da kendini geliştirsin diyemezsin. 10 kişi alırsın, bu 10 kişi içerisinde bel kadroyu 4'e 5'e çıkartırsın. Bunun denge yine az çok daha az yaralan olur. Seçmesinler mantığı var ki zaten gerçekten seçmiyorlar artık bildiğim kadarıyla. Yani bugün bakıyorsun edebiyat, tarih fakültelerinin birçoğusu öğrenci kontenjanını dolduramaz hale geliyor. Yani sırf okumak için okuyanlar var. Gerekli değil. Hayatınızı çöpe atarsınız bu şekilde. Çok istiyorsanız okuyun ve bir emeliniz varsa okuyun. Budur yani temeli bu aslında. Gerçekten de olmayacak bir mesleği okumanın da bir anlamı yok. Çünkü hayatına katıyorsun, dünyana katıyorsun. İçinde ömrün geçirecek bir meslek var. Ama sen buna gönlüne adadığın bu mesleği yapamayacaksın. Yani ne kadar acı bir şey. Şimdi Türkiye'deki düzen de bu şekilde bence. Şu anda ilerliyor. Ve sonra da ne yapıyorsun? İşte bitti. Ne oldu? Formasyon alayım. Tamam. Formasyonu da aldım. Ne yapayım? İşte adı öğretmen oldum ben. Tamam. KPSS'ye gireyim. İstediğim puanı alamadın. Ne yapacağım? Evde oturacağım. Ne yapayım? Evleneyim. Yani bu kısır bir döngüye giderken aynı zamanda da intiharları da peşinden götürüyor. Adam gelecek kaygısız gidiyor. Ya 30-35 yaşına gelmiş, hala tek bir yerde çalışamamış. Ben öğretmen oldum. Şimdi hadi kadın için kültürel bakımdan biraz daha kolay diyeyim bu iş ya şu anda. Erkek için daha zor. Adam bir yere şey yapamıyorsa, bunu hani bir yere giremiyorsa, bir meslek ve mesleğini yapamıyorsa bunun için daha büyük bir zorluk başlıyor demektir hayatta. Çok tane de bir öğretmen arkadaş var. Yani mesela bizim öğretmen bir arkadaşım var, ismini vermeyeyim. Adam matematik okudu. KPSS'ye girdi. İstediği puan alamadığı için bir türlü kendi hayat düzenini kuramıyor. Ha belki evin arabasını aldı belki de, ama o da ailesiyle birlikte aldı. Ücretli öğretmenlikler yaparak. Şimdi gelecek kaygısı dediğimiz tam böyle bir şeyin odak noktası. Yani siz istediğiniz kadar okul açın, bunu bir şekilde umut vaat ettiremiyorsanız ileride yapacağı iş için ömrünü boşuna harcatmışsınızdır. 4 senesini orada o boşuna okumuştur. Ya edebiyat fakülteleri kapatılsın demiyorum ama kontenjanları azaltılsın. Ya bak eğitim fakülteleri için yaptılar bunları. İkinci öğretmenini kapattılar. Herkes üniversiteli olacak diye bir şey diyor. Meslek liselerini yönlendirilsin. Meslek okullarını yönlendirilebilir. 2 yıllıklar biraz ön plan çıkartılabilir. Sağlık alanında birçok elemana ihtiyaç var. Bunların kaydırılabilir. Belki sözelden sağlığa hani bir nevize geçiş yaptırılabilir minik minik. Ya bunların önü açılabilir. Ama siz direkt olarak bu edebiyata, işte ne bileyim tarihe yönlendirilmesini demiyorum ama 3 kişi alacağınız yerine 500 kişi, 3 kişi alacağınız bir yere 500 kişi yönlendirirseniz burada su sıkıntı var diyorum. 500 aile, 500 insan, 500 kişiyi o anda siz yaşa sokuyorsunuz ve 3 kişi için umut tacirliğidir bu yani. Çok net söylüyorum. Başka açıklaması yok bunun. O yüzden bu podcast de yani en azından gelecek nesillere bir abi dersi olsun. Benden bir tavsiye olsun. Şimdi ben tabii radyo televizyon sinema okudum. Ben seviyordum ama lisede okudum. Lisede okumadım, daha doğrusu lisede radyo programları yaptım ben. Yani düşün, hiç meslek lisesine bile değilim. Yani radyo televizyon meslek lisesi bile okumadım. Düz lise radyoyu seviyordum. İnanılmaz bir şey değil mi? Ne oldu sonra, ben dedim lan bunu okulunda okuyalım. Okuduk. Çok büyük başarılar elde ettim. Ne oldu sonra, bir üniversiteye geçtim. Orada çalıştım. Üsküdar Üniversitesi. Orada çalıştım. En iyi üniversite radyosunu elde ettirdim. Bu arada sadece bak radyo diyorum ama siz sadece benim radyo işi yaptığımı zannetmeyin. Ne yapıyorum orada? Kurgu, montaj, görsel efektler, kurgu uzmanlığı yapıyorum. Yani niye? Çünkü adam beni radyodan attı mı ben kurguda da çalışırım. Çalıştım. Nerelerde çalışmadım ki yani? Kemal Sunal filmi döndüren yerlerde çalıştım ya. Niye ekmek paramı kazandı? Şu anda baktığımda Üsküdar'dayken çalışırken aldım maaşın iki katına, başka bir yerden teklif geldi. Oraya gittim. Daha sonra oradan da belediyeye geçtim işte falan. Belediyede çalışıyorum. Bir kamu kurumunun hizmetinde iştirakinde çalışıyorum. Yaş oldu 30. Ama niye? Çalışırken de ilerlettiriyorum. Hayatımı kazanıyorum. Yani gelecek kaygım tabii ki benim de var ama şu var. Ben biliyorum ki bu işimi yaparsam ben buradan çok rahat bir şekilde devam ederim. elimde yüksek lisansım diploması olursa öğretim görevliliği yaparım belki. Yani bir yerden bir hayat da böyle. Bir yerden bir şey yakalayacaksınız. Yani sürekli bir umudunuz olacak bir yerde. Umudunuzu kaybetmeyin. Ne olabilir? Şimdi ikinci bir meslek mesela yapılabilir. Yapanlar var. Şimdi edebiyat okudum, öleyim diyen olabilir. Hayır tabii ki. İlk yardım acil oku, ne bileyim uzaktan Anadolu Üniversitesi'nin çok uzak açık öğretim bölümleri var. Adalet Okulu'na okunabilir. Ne bileyim işte sağlık alanından laborant olur, ne bileyim optisyenlik olur. Bunların 2 yıllıkları olur, okunabilir yani. O yüzden okunabilecek birçok yer ve birçok alan var. Bu alanları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben şahsen mesela optisyenlik okumak çok istiyorum. O bir yerde dursun derim yani açıkçası. Evet, umudunuzu kaybetmeyin kısacası. Eğitim alanında bunu söyleyebilirim. Şimdi birçok üniversite var. Üniversite açılmasını demiyorum. Açılsın ama kalifiyeli bölümler açılsın. Mesela teknik üniversiteler harika. Görüyorsunuz şimdi insan savaş araçları yapılıyor. Yazılımlar, mühendislikler bunlar çok önemli şeyler. Sağlık alanı mühendisliğin birleşmesi, medya mesela. Bak medya da çok önemlidir. Burada da çok büyük bir yığılma var. Adam okumuş gazetecilik. Yahu eyvallah gazetecilik de siz bu gazetecilik diye vermeyin. Yeni medya ve gazetecilik diye verebilirsiniz. Artık dönüşüm olmuş, internete düşmüş. Yani internet gazeteciliği artık ön planda. Kimse elini alıp da gazete çok az artık yani. Hani okunuyor ama öyle milyonluk tirajları yok. Yani milyonluk tıklamalar var artık. Bu çok önemli bir şey. Milyonluk tirajlar yok, milyonluk tıklamalar var artık. O yüzden dijitale kayan her şey biraz daha öne açık. Dijital dünyaya da öne açık. Bir de global düşünmek gerekiyor. Ben onun inancındayım. Dünya artık internet var. İnternet elinizin altında ve istediğiniz yerden istediğiniz şeyi istediğiniz anda bulabiliyorsunuz ve bir müşteri portföyü yaratabilirsiniz dünyada. Bunu geniş düşünmek gerekiyor. İnternetin başına çok zaman geçirin demiyorum. Kaliteli zaman geçirmek lazım. Yani boş boş internette surf yapayım, şu siteye gireyim, bu siteye gireyim, alışveriş sitesine bakın derseniz ya tamam o da gerekli ama ben iş yapacağım diye giriyorsanız oraya girmeyin. Ya iş yapacağım diye gireceğiniz şey internet mecrasında global düşüneceğiniz pazarlar. Ya, mesela Amazon çok iyi düşünmüş bir fikir ama siz Amazon'da çalışmanıza da Amazon gibi bir şey üretin demiyoruz. En azından Amazon'da bir şeyler satın. Bak çok önemli bir şey. Bir şey üretin, satın, ticaret yapabilin varsa kabiliyetiniz. Prodüksiyonlar yapın, çevir, yani dil tercümeniz vardır, tercüme edin bir şeyleri. Hani elinizdeki o şeyi, imkanları kullanın. Bu da çok önemli bir şey. Açıkçası global dünyaya entegre olmada. Gençliğin umutsuzluğu çok. Bu umutsuzluğun da nedeni etrafındaki umutsuz vakaları görmeden o umutsuzluğa kendisinin atılması. Ben şahsen bir şeyin okunmasına karar verdiğinde duygusal düşünmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şey duygusal bakmayın ve profesyonel bakılması gerekiyor. Edebiyatı çok seviyor olabilirsiniz. Edebiyatı gidip uzaktan da kitaptan alıp okuyabilirsiniz. Çok yetenekli bir şair olabilirsiniz. Ne bileyim edebiyatı çok güzel aktarabilirsiniz. Edebiyat öğretmeni olmak istiyorsanız, gerçekten isteğiniz varsa bunu en yüksek seviyede sınava çalışarak girebileceğinizi ama kazanamayacağınızı düşünmeniz lazım. Mantıklı düşünerek hareket edilmesi lazım. O yüzden insanlar şunu görmeli. Ben bu sınavı kazanacaksam nasıl kazanmalıyım? Tabii ki iyi şekilde çalışarak kazanmalıyım. Yani ya da ben bunu okuyacaksam ileride ne olabilirim, nasıl olabilirim düşünmesi lazım. Hiçbir şeyin kolay olmadığını bilmek ve bu kolay olmayan yolla da aynı zamanda bu yola girerken de birçok şeyi düşünmek de gerekiyor. Onu da söylemiş olalım. Evet, bugünkü podcast'imiz ise birazcık gençlik, birazcık hayat dersi, birazcık umut dünyası ve birazcık da gündemden haberleri vere geldik. Umarım şimdi yarınki podcast'imizde aslında daha farklı, aynı konuyu konuşacağız, daha geniş konuşacağız. Umut nedir? İşte eğitim sektöründeki bana göre yanlışlıklar, bana göre gereksiz bölümler hangisi, onları da konuşalım. Yarın bunları konuşalım. Gereksiz bölümler, bütün bölümleri açalım bakalım tek tek bu neymiş diye. Ya, az çok saydım tarih, edebiyat. Yani evet gerekli de bu kadar çok yılmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. İBB, ya İktisat İdari Bilimler Fakültesi'nin geneli diyebilirim ya. Edebiyat fakülteleri, tarih fakülteleri yani. Gerçi bunlar İBF'nin adı altını topladılar bir ara ama. Ya verilebilir. Aşırı gereksiz. Bana hala öyle geliyor yani. ya kapatsınlar. Ya bir üniversite açılınca ilk başta İBF'yi açıyorlar. Böyle bir gelenek var herhalde. En kolay açılabilen fakülte. Uygulaması yok, bir şey yok. Okuyorsun sadece. O çok ciddiyim. O yüzden ya teknoloji gerektirmeyen bölümleri hemen hızlıca açıyorlar. Bu yanlış bir iş bence. Teknik fakültelere çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok da açıldı. Türkiye'de okumak yetmiyor sadece. Kendini geliştirmek de çok önemli. En azından bir dil öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yapabiliyorsanız yüksek lisans, yani yapılması gerektiği taraftarıyım. Zaten öğretmenlik için bir yüksek lisans şartı getirildi diyebilirim. Artık lisans da yetmiyor, farkındaysanız. Yüksek lisans, yani yüksek, daha yüksek, daha yüksek diye düşünülmesi gereken, gereklen yerlerde. Evet, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Ben Emrah Korkunç. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.